Ayrım 3. Sarayın Bozkurtları. Sabahattin Önkibar. Sayfa 44. 383 milyar dolar kayıp. AKP'nin 16 yıllık iktidarında yapılan yatırım sadece duble yollardır ki onun ederi 10 milyar dolar civarıdır. Paranın gerisi yani alınan borçlar ve satılanların, tesislerin toplamı olan 383 milyar doların nereye harcandığı belli değildir. Ayrıca duble yol Türkiye'nin önceliği değildir. Zira yol demek benzin ve mazot gideri demektir ve Türkiye petrol ithal eden bir ülkedir. Oysa toprak yol yerine demir yollarına öncelik verilseydi daha iyi olmaz mıydı? Adamların böyle ne bir vizyonu ne de planı programı var. Aynı şekilde AKP iktidarında tarımın içine düşürüldüğü durum tartışmasız olarak göz yaşartıcıdır. Trakya kadar bir alan hiç ekilmiyor. Öyleyken AKP iktidarı ümmetçi dayanışma adına Sudan'dan on binlerce dönüm toprak kiralamanın önünü açarak tarım yaptırıyor ve o ürünleri ülkemize getirerek Türk çiftçisiyle rekabet ediliyor. AKP öncesinde kendine yeten Türkiye bugün buğdayı, pamuğu, arpayı, mercimeği ve samanı bile ithal eder durumdadır. Tarım, döviz ve çöküş. Tarımın vurgun yemesi kırsalı boşaltmış ve metropollere akını başlatmıştır. Tarımdaki çöküşe ilaveten finans bunalımı devam ediyor. Artan döviz fiyatları her gün yeni bir devalüasyona kapı aralıyor. Dolar ile avro son 3 yılda neredeyse ikiye katlandı. Şirketlerin yanı sıra fertler ve aileleri borçlandırılarak adeta rehin alındılar. Hane halkındaki borçlanmada 2002'ye kıyasla 80 misli bir artış söz konusu. 1500 lira asgari ücret alan insanların cebine birkaç kredi kartı konuldu. İş tamamen zıvanadan çıkmış oldu. Tüketime özendirilen Türkiye'nin geldiği yer amiyane tabirle duvara dayanmak olmuştur. Enflasyon, faiz ve işsizlik artık çift hanelidir. Bugün tablo o kadar fecidir ki her biri dolar milyoneri olan 8500 eğitimli insan servetlerini yanlarına alarak Türkiye'yi terk etmiştir. Bunların içinde AKP'li yeni zenginlerin de olması bir başka ilginçliktir. Güven kaosu. Bunun tek açıklaması Türkiye'ye olan güvenin yitirilmesidir. Bırakın yatırımcıyı, gençler ve kendi yandaşları bile artık bunlara güvenmiyor ve yurt dışına kaçıyor. Hülasa AKP'nin 16 yıllık icraat bilançosu açık bir yıkım tablosudur. Bunlar sadece ekonomiyi değil devleti de çökerttiler. Laik cumhuriyetten rövanş alma adına FETÖ gibi abdestli siyah casuslarının önünü açarak TSK'dan emniyete, Yargıtay'dan üniversitelere kadar bütün kurumları yere serdiler. Yargıya güvensizliğin dünyada örneği yok. Bugün %85'tir. Eğitim politikalarını ise sadece imam hatipleri hakim kılmaya endekslediler. Keza dış politikayı siyasi İslamcı saplantılarını ve mezhepçiliği öne çıkararak uygulamaya çalıştılar. Sonuç ortadadır. İslam beldesi Suriye'nin büyük bölümü neredeyse haritadan silinmiştir. Suriye yıkımı. Yüz binlerce Müslüman öldürülmüştür. 3,5 milyon Suriyeli mülteci hiç başka derdimiz yokmuş gibi Türkiye'dedir. Yanlış Suriye politikasıyla toplamda 80 milyar dolarlık maddi kayıp söz konusudur. En vahimi Suriye'de durduk yerde var edilen PYD, YPG ile IŞİD gibi örgütler. AKP'nin yanlış politikaları olmasaydı PKK Suriye'de olmayacaktı. Amerika bölgeye gelip Kürdistan'ı kurmak için kollarını sıvayamayacaktı. Bu politikanın sonucu olarak dinci örgütlerin binlerce militanı Türkiye'ye sızmıştır ve güvenliğimizi tehdit ediyorlar, gelecekte de edecekler. Suriye bugün nasıl Afganistan gibiyse Türkiye'nin durumu da Pakistan'ı çağrıştırmaktadır. Bir başka yanlış, hala sürdürülen yanlış Mısır politikası. Bu politikayla sadece 20 milyar dolar kaybetmedik, aynı zamanda Arap dünyasını topyekun karşımıza aldık. Niye böyle bir politika diye sorsanız verecekleri cevap şu olacaktır. Ama Sisi diktatör! Yani Mısır gibi büyük bir devlete bu sebeple karşıymışız. Elbeşir mi Sisi mi? Pardon ama Suudi kralı diktatör değil de haşa peygamber mi? Peki ya katliamcı Elbeşir? Yahu adam katil diye dünyada Türkiye'den başka bir yere gidemiyor. Giderse tutuklanacak ama AKP iktidarı onu bağrına basıyor. Ne yani Elbeşir Sisi'den daha mı demokrat? Değilse niye onlarla ilişkiyi kesilmiyor? Bırakın onları Katar emiri El Sani, özgürlük mücahidi mi? Ona değil karşı olmak, onu koruma adına Türk ordusu Katar'da fedai olarak nöbet bekliyor. Yahu Katar dediğin Sudanlı ve Pakistanlı hizmetçileri çıkar, 350 bin nüfuslu bir ülke. Oysa sadece Mısır 100 milyon nüfusa sahip, bunu nasıl görmezler? Görmüyorlar çünkü ideolojik bakıyorlar. Sırf ihvan dayanışması adına koskoca Mısır çöpe atıldı. Peki nedir ihvan hareketi ya da ihvanül müslimin? İngiliz MI6 teşkilatının casusu Hasan el-Benna'yı kurdurduğu emperyal bir örgüt. Evet, maalesef bugün Türkiye'yi yönetenlerden İhvan ve Hamas gibi saplantılar var. İhvan ile Hamas. Mesela bu satırların yazarı olan bendeniz Türk dünyası denildiğinde heyecanlanırken bunların kalbi İhvan ve Hamas için atıyor. İşte bu siyasi bilinçaltının sebep olduğu yıkım ortada. Türkiye'nin bugün Orta Doğu'da kıytırık Katar'dan başka dostu yok. Tam burada mini bir not düşelim. Katar'a olan bu alaka neden? Yoksa iddia edildiği gibi Katar bankalarında Türkiye'den kaçırılan kirli paralar mı stoklandı? Ankara'da bu kirli paralar için İtalya'dan Katar'a uzanan hikayeler anlatılıyor. Gelelim Ege Adaları olayına. Lozan'a göre Türk toprağı olan 18 adamız Yunanistan tarafından işgal edildi, tık yok. Yine Doğu Akdeniz'de yani Kıbrıs açıklarında doğal gazımız gasp ediliyor, sesimizi çıkaramıyoruz. Bir ara araştırma gemimiz yolda dediler ama Washington'dan gelen telefonla aniden sustular. Lafa gelince ona hayt, buna heyt. Sonuç ortada. Adeta Osmanlı'nın son günlerindeyiz. FETÖ sonrası kendileri itiraf ettiler devleti yeniden kuracağız diye. Kimlik siyaseti. Yeniden kurmak mevcudun yıkılması değil midir? Açıktan itiraf ettiler bunu. Özetle Türkiye'yi yönetemediler ve yönetemiyorlar. Ve Türk milliyetçisiyim diyen Devlet Bahçeli işte bu tabloyu yaratanlarla şimdi kol kola. Neden? Diyeceksiniz ki ama seçimleri kazanıyorlar. Doğru, kazanıyorlar. Yukarıda yazdım, Kılıçdaroğlu ile Bahçeli bunun en büyük sorumluları. Ayrıca seçim kazanma uğruna sürekli kimlik siyaseti yaptılar. Toplumu etnik, inanç ve mezhep temelinde paramparça ettiler. Bir gün Müslümanlara zenci muamelesi yapılıyor dediler. Bir gün eşinin başı örtülü cumhurbaşkanı istemiyorlar dediler. Bir gün başı örtülü bacımın üzerine işediler. Yalanını savurdular ki yıllardır bunu ispatlayamadılar. Bir gün Dolmabahçe Camii'nde içki içtiler dediler. Görevli imam ben Allah'tan korkarım öyle bir şey olmadı deyince adamı sürgün ettiler. Her gün ayrı bir elbise. Bir gün Kürtler eziliyor dediler. Bir gün Apo 5 vakit namaz kılıyordu dediler. Bir gün Apo'nun mesajını Diyarbakır'da okuttular. Bir gün barış deyip PKK ile Oslo ve Dolmabahçe'de masaya oturdular. Bir gün Kılıçdaroğlu'na Alevi olduğunu niye saklıyorsun dediler. Bir gün Fethullah Hoca Efendi seni çok özledik gel deyip serenatlar yaptılar. Bir gün bu Fethullah bize darbe yaptı dediler. Bir gün İmam Hatipler namusumuz, ertesi gün Lozan hezimet dediler. Bir gün Atatürk ile İnönü'ye ay yaş bile dediler. Ama devran dönünce Atatürk'e selam durdular. Kısacası oy alma uğruna her elbiseyi giydiler. Toplumu ayrıştırıp ötekileştirdiler. Peki bunlar gerçekten ne? İstisnasız her yeri istismar eden siyasi oportunist. Evet, bunların gerçekten net bir fikri ve duruşu yok. Dün Apo ile FETÖ, bugün Bahçeli. Gün oldu Avrupa'yı haçlı diye sundular, gün oldu AB ile müzakereleri cennet diye lanse edip güpe gündüz havai fişek patlattılar. Gün oldu Beyaz Saray'da sıfatsız olarak ağırlandılar, gün oldu askerimizin başına çuval geçirildiğinde nota bile vermediler. Ne notası, müzik notası mı diye alay ettiler. Gün oldu birden ABD'yi ansızın şeytan ilan ettiler derken gün oldu yine birden şeytan söyleminden vazgeçip ABD'nin Suriye'ye attığı füzeleri alkışladılar. Bir gün Apo'yla ertesi gün Fethullah'la yoldaş oldular. Ben bunların ideolojik saplantılarının dışında bir fikri olduğunu düşünmüyorum. Tek amaçları var, iktidarlarını korumak. Bu uğurda bugün Bahçeli ile kol kolalar, yarın kiminle olacakları meçhul. Zira dünleri yarınlarının teminatı değil, bilakis yarını karartıyor yani güven vermiyorlar. ABD ile AB yola seninle devam edeceğiz deseler anında yoldaş olurlar. Bunların görüşleri mevsimlik bile değil, aylık, hangi kaba girerlerse anında o şekli alıyorlar. Ve heyhat, Bahçeli işte böyleleriyle şimdi kader arkadaşıdır. Neden? Türkiye öldü mü? Katil kim? Ancak emin olun artık bittiler, zira istismar edecekleri bir şeyleri kalmadı. Son olarak 24 Haziran seçimleri kararını açıklarken slogan bile bulamadılar. AKP'liler bulamayınca Bahçeli onların imdadına yetişti. Bu seçim Cumhur'un yeniden dirilişi olacak dedi. Gülelim mi ağlayalım mı? Yahu Bahçeli yeniden dirilmeyi dillendirmek ölümün ikrarı ve ilanı değil mi? Türkiye öldürüldüyse katil kim? 16 yıldır ülkeyi yönetenlerin bunda bir sorumluluğu yok mu? Ayrıca Bahçeli şu soruyu niye kendine sormuyor? Hem Cumhur öldü demek hem onun ölümünde sorumluluk sahibi olanlarla şimdi yoldaş olmak ne anlama geliyor? Bırakın başka şeyleri, ölüme seyirci olmak bile iktidar olarak AKP için sorumluluk değil mi? Öyleyse ey Bahçeli, sen niye AKP ile berabersin? Tayyip'le neden kol kola? Özet olarak sunduğumuz bugünkü feci Türkiye tablosuna rağmen Devlet Bahçeli'nin neden Tayyip Erdoğan'la kader birliği içinde olduğu sorusu son derece meşrudur. Erdoğan geleceğe dair bir ümit vaat etse eyvallah. Oysa toplumu gelen bildiğimiz Tayyip Erdoğan 15 yılda ne yaptıysa bundan sonra aynı şeyi yapacaktır. Bu hakikate karşın bu beraberliğin koltuktan başka bir izahı var mıdır? Varsa Bahçeli açıklamalıdır. Oysa Bahçeli sırf bu ittifak bozulmasın diye MHP'nin olmazsa olmaz olan fikirlerinden ödün veriyor. Mesela geçtiğimiz Mart ayında Tayyip Erdoğan'ın Erzurum'da Türklüğün üst kimlik değil, kabile olduğunu tekrar etmesine ve her yaptığı gibi Türk, Kürt, Laz, Çerkez tekerlemesine Bahçeli cevap bile verememiştir. Aynı şekilde Abdülhamit ile Tayyip Erdoğan arası duraklama dönemidir diyen TBMM Başkanı İsmail Kahraman'a suskun kalmış ve gerçek dirilişimiz olan Cumhuriyeti sahiplenecek tek bir söz etmemiştir. Bitmedi. Aynı Bahçeli şu olaya bile suskun kalmıştır. PKK'ya susuyor. Gazetelere haber oldu. AKP'li 3 eski bakan Efkan Ala, Mehdi Eker ve Taner Yıldız 18 Nisan 2018'de yani çok yakın geçmişte Londra'daki PKK üssü olan DPI merkezine gittiler. Efkan Ala ile Mehdi Eker halen AKP milletvekilleridir. Diyeceksiniz ki DPI'nin PKK merkezi olduğunu nereden biliyorsun? Sabah gazetesinden. AKP'nin yarı resmi yayın organı olan bu gazete kısa bir süre önce aynı yeri ziyaret eden Kemal Kılıçdaroğlu'nu topa tutup o merkeze PKK üssü demişti. MHP de bu haber sonrası Kılıçdaroğlu'na saydırmıştı. Oysa aynı şeyi AKP'liler yapınca Bahçeli'den de diğer MHP sözcülerinden de tık yok. Niye? Tayyip Erdoğan üzülmesin ve ittifak bozulmasın diye. Yine İstiklal Marşı'na karşı yapılan operasyon sürecini hatırlayın. AKP güruhu durduk yerde harekete geçti. Vay efendim, güftesi iyi ama bestesi kötü. Beste olarak marşımızı hemen ilahiye dönüştürdüler. Günlerce Bahçeli ne diyecek diye bekledim. Ses yok. Niye? Saray gücenmesin diye. Aynı Bahçeli keza bir kere olsun AKP'lilerin bu Katar merakı nedir sorusunu sormadı. Hep aynı yere geliyoruz. Amaç MHP'deki postu korumak. İyi de MHP ve genel başkanı olarak sen niye varsın? Bugünkü MHP yönetiminin tek derdi İyi Parti ve Meral Akşener. Balgat'taki genel merkezde yapılan hesap şudur. MHP-AKP ittifakı sayesinde meclise girer. Meral Akşener de Tayyip'e yenilir ve İyi Parti mağlup olur. Bu şekilde MHP var olmaya devam eder. Bahçeli de ölene kadar MHP'nin başında kalır. Türkiye oraya savrulmuş, geleceği ipotek altına girmiş, dertleri değil. MHP şirket mi? Peki ama MHP şirket midir? Parti ise ülkeyi yönetme adına bir iddiasının olması gerekmiyor mu? Siyasi partiler zaten o amaç için kurulmaz mı? MHP gibi kökü derin olan büyük bir fikir hareketi gayesiz, hedefsiz olabilir mi? Siyasetle amaç ülkeye hizmet ise buna talip olmak gerekmiyor mu? Cumhurbaşkanlığına aday bile çıkarmamanın anlamı nedir? Bahçeli sadece ülkücü kamuoyuna değil Türk milletine bunu izah etmek zorunda. Yoksa kendisi hakkında yapılan türlü spekülasyona haklılık kazandırır. Bahçeli hakkında diğer bir iddia ki bana ait değil medyaya yansıdı. Bu da Namık Kemal Zeybek, Yaşar Okuyan ve Selim Kaptanoğlu gibi pek çok ismin dillendirdiği görevli yani MİT mensubu olduğu yakıştırmasıdır. Türkeş'in mektubu. MİT açıklama yaptı. Tarihte ilk defa oluyor. Hayır değil dedi. Okuyan Türkeş'in kendine yazdığı mektubu gösteriyor. Doğru yanlış biz bilmeyiz. Lakin iddia sahiplerini zikrederek aktarmak gazetecilik işimizin gereği. Bahçeli'nin o açıklamalara bir itirazı varsa iddia sahiplerini mahkemeye verebilirdi. Ama şu ana kadar böyle bir şey olmadı. İşte bu iddiadan hareketle deniliyor ki Bahçeli güya bu sebeple en zor zamanlarında Tayyip'in yanındaymış. Bu arada şu hususun altını çizelim. Şu ana kadar da Tayyip de Bahçeli de baskın seçim için tatmin edici bir açıklama yapamadılar. Neymiş efendim? Seçim sonrası Cumhurbaşkanı rahat ve uyum içinde çalışacakmış. Güldürmeyin. Tayyip Erdoğan bugün bütün dünyada en rahat çalışan ve yetki kullanan başkan değil mi? Devletin tamamı elinde, meclis kontrolünde, iş dünyası emrinde, medyası hazır oldu. 17 ayı daha vardı. O hal sayesinde ağzından çıkan anında kanun oluyor. İsterse herkesin malına bile el koyabiliyor. Bırakın insanları, bütün canlılar neredeyse el pençe divan. Bundan âlâ iyi çalışma ortamı mı olur? Tayyip'in yönetmede bir sıkıntısı mı var? Birileri ona engel mi çıkarıyor? Öyle bir şey yoksa normal seçime 17 ay varken neden bu baskın seçim? Yahu daha değişen anayasanın uyum yasaları bile çıkmadı. Partilerde ön seçim olacak mı olmayacak mı belli değil. 100 bin imza konusu nasıl uygulanacak tartışılıyor. Bunlar açıklığa kavuşmadan, yeni yasal düzenlemeler yapılmadan haydi seçime demek niye? Yok, bu normal değil, bu kaçıştır ve adama sorarlar. 17 ayın daha vardı, niye kaçıyorsun seçime? Harp hiledir, peki seçim? Türkiye her yaz bir seçimi veya buhranı kaldırabilir mi? 2015'te iki seçim, 2016'da FETÖ darbesi ve 2018'de yine seçim. Buna ekonomi ve piyasalar nasıl dayanır? Kim bu ülkede geleceği öngörüp yatırım yapar? Birileri söylesin, Tayyip Erdoğan ve AKP adına seçimde iyi yönde değişecek olan nedir? Hangi yetkileri eksik de seçimle onu alacaklar? Öyle bir şey yok. Yoksa olay Yavuz Bahadıroğlu'nun söylediği gibi midir? O kim mi? Akit gazetesinde yazan Atatürk karşıtı AKP'li yazar. Ne mi diyor? İşte mesajı. Gün itibariyle seçim sathı mailine girdik. Cumhurbaşkanlığı seçiminin öne çekilmesi isabetli oldu. Harp hiledir, Allah hayırlı etsin. İşgalci kim? Söyleyin, ne demektir şimdi bu? Kendine tarihçi dedirten 70 küsur yaşındaki adamın bu söylediği kabul edilebilir mi? Tamam, harp hile de seçim nasıl hile olabilir? Seçimin 17 ay öne çekilmesi yoksa hileli olduğunu düşünmenin yandaşlar tarafından itiraf edilmesi midir? Damat Berat Albayrak ise benzer şekilde 24 Haziran seçimleri için Kurtuluş Savaşı benzetmesini yaptı. Damat Bey iyi de kimi kime karşı kurtaracağız? Düşman kim? İşgalci kim? Bugün Türkiye işgal altındaysa ona bu imkanı kim verdi? 16 yıldır ülkeyi yönetenlerin bunda sorumluluğu yok mu? Bu ülkede geçtiğimiz iki ay boyunca neredeyse her gün savaş, şehit, gaza ve fetih edebiyatları yapıldı. Afrin istismarı. PKK'ya yapılan Afrin operasyonu büyük bir savaş olarak sunuldu. Oysa bunun benzeri olan çok sayıda sınır ötesi operasyon 1990'larda yapıldı. Ama hiçbir devlet yetkilisi bunu siyaseten kullanmadı. Çünkü bu iş siyaset üstüydü. Yakından tanığım. 1990'ların ortasında Türkiye 50 bin asker ve ondan fazla generalle Irak'a girmiş ve büyük bir başarı elde etmişti. Afrin'de yapılan ise 20 bin askerlik bir harekat. Hayır, bunu küçümsemiyorum ve yapılan operasyonu alkışlıyorum. Ancak Türk ordusunu siyasi istismara malzeme yapmak doğru mu? Seferberlik ve görev emri deyip sürekli milli duyguları galeyana getirmek niye? Askeri elbiseler giyip sanatçılarla sınır karakolunda zurna çalıp eğlenmek mi askere moral vermek? O günlerde defalarca Aydınlık gazetesinde yazdık. Bu yapılanlar baskın seçim için, amaçları Afrin'de zafer kazanmış pozlarla seçime girip ipi göğüslemek. ABD füzelerini alkış. İyi de Afrin'de elde edilen o başarı ABD'nin Suriye'ye attığı son füzelere alkış tutularak gölgelenmedi mi? Nedir o alkışlar? Haçlı füzelerini kutsamak Türkiye'nin işi miydi? Mehmetçik Afrin'de niye şehit oldu? PKK'istan ya da Kürdistan'a engel olmak için. Peki ABD niye o füzeleri Beşar'a fırlattı? Kürdistan'ı kurmak için. Söyleyin, o füzelere alkış tutmak Kürdistan'ı kurmak isteyenlerle aynı safta olmak değil midir? O zaman Afrin ile Fırat Kalkanı harekatları boşuna yapıldı anlamı ortaya çıkmıyor mu? Maalesef Devlet Bahçeli de İslam beldesi Suriye'deki Müslümanlara atılan bu füzelere karşı suskun kalarak örtülü biçimde destek olmuştur. Ah Bahçeli, değer mi? Söyle, değer mi? Bu arada sormak istiyorum. Hani Menbiç'e girecektik? Şehitler boşuna mı? Hani Fırat'ın doğusu PKK'dan temizlenecekti? Hepsi laf. Bakın, bu olmazsa Fırat Kalkanı ile Afrin harekatları boşuna yapılmış demektir. Ha, seçime birkaç gün kala seçmeni etkilemek adına böyle adımlar atılır mı bilmem. Söylentilere göre imaj adına bazı operasyonlar olabilirmiş. Artık açık ve net olarak ortaya koymak zorundayız. Bugün Türk ordusu Afrin'e girdiyse bunun açıklaması şudur. Askerimiz AKP iktidarının yaptığı yanlışı ya da yıkımı düzeltmeye çalışıyor. Eğer AKP iktidarının yanlış Suriye politikası olmasaydı buna ihtiyaç duyulmayacak ve Mehmetçiklerimiz şehit olmayacaktı. 2002 sonunda, yani AKP iktidarı devraldığında Türkiye'nin Suriye diye bir sorunu yoktu. Şimdi AKP'nin yarattığı sorunu Türk ordusu canını vererek düzeltirken AKP kadroları utanmadan onun istismarını yapıyor. Vallahi pes. Üçüncü ayrımın sonu. Sayfa 58.